Ayrım 13. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 200. Tehditçilik. Vahyin dini teklif mi, tehdit mi? Dindarların evrensel dili dini bir teklif olarak öne çıkarır. Dincilik ise dini bir tehdit olarak algılar ve savunur. İslam bir tehdit mesajı değil, bir teklif mesajıdır. Bütün peygamberlerin mesajı böyledir. Bu mesajın ortak niteliklerinden biri de bela, ulaştırılması gerekene ulaştırılan mesaj olmasıdır. Dincilik, belayı baskıya, daha sonra da şiddet ve teröre dönüştürerek dine yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmıştır. En küçük anlamda tehdit içeren bir mesaj din olmaktan çıkar, ideoloji olur. Siz bu din adına istediğiniz kadar mabet yapın, o yine din olamaz. Onun ana kaynağı içinde istediğiniz kadar rahmet ve barış mesajı olduğunuzu söyleyin, o yine de din olmaz. Tehdit karıştığı anda din sadece maskesiyle dindir, hakikatiyle değil. Hakikatiyle değil de maskesiyle din olan bir anlayış da dünyanın altını üstüne getirseniz insanlığın gönlüne egemen olamaz. Bu anlattıklarımız bugün İslam diye pazarlanan Kur'an dışı dinin bir tür kader tarihidir. Kur'an'ın dini teklif getirir, tehdit değil. Kur'an'ın meşru saydığı savaş, tehdit ve saldırı savaşı olarak verilmez. Teklifi tehditle boğmaya çalışanlara karşı savunma savaşı olarak verilir. Peygamberin savaşlarının tümü böyle savaşlardır. Yani tümü savunma savaşıdır. Ondan sonrakilerin ise tümüne yakını tehdit savaşı olmuştur. Teklifi layıkıyla yapamayanlar er geç tehdide başvurur. Bugün İslam adı altında yaratıcının dini teklif edilmiyor. O din adına hegemonya ve çeteler kurmuş birileri çevrelerini veya tüm insanlığı tehdit ediyor. Bugün İslam adına her şey bir tehdit manzarası arz etmektedir. Ezandan namaza, oruçtan hacca kadar. Ne ilginçtir ve ne üzücüdür ki Birleşmiş Milletler gibi bir arenada Orta Doğu'da barış ve dostluk içinde yaşamanın sözcülüğünü İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres yapmakta ve Müslüman İran'ın devlet başkanını barış ve dostluğu tehdit etmekle suçlamaktadır. Peres, Birleşmiş Milletler'in 20 Eylül 2010 günkü oturumunda yaptığı konuşmada şunları söyleyebilmektedir. Günümüzde bilim ve yaratıcılık bir refah kaynağı olan toprağın yerini aldı. Toprakları fethedebilirsiniz ama bilimi asla. Bilim sınırsız ve küreseldir. Ordular onu fethedemezler. Geçen gün İran Cumhurbaşkanı İsrail'e Orta Doğu'da bir gelecek olmadığını ilan etti. Bence Orta Doğu'da her insana, her millete ve her dine yer vardır. Her insanın Tanrı'ya benzer yaratıldığına inanıyoruz ve tek bir Tanrı vardır. Kin beslemeye, tehdit etmeye, üstünlük taslamaya, öldürmeye ödül vermeyen bir Tanrı. Orta Doğu'da dostluğa yer var. İrtidat ve mürtedler meselesi. İslam tarihinin Kur'an dışı acayiplerinden biri de şudur. Maun suresi, gulül, kamu mallarını çalmak veya çalınmasına seyirci kalmak suçunu dinin inkârı ile eş anlamlı tuttuğu halde, bu suçu işleyenlere ölüm cezası verilmemiş ama mürtedin cezasının ahirette Allah tarafından verileceği açıkça ifade edildiği halde mürtede ölüm cezası verilmiştir. Yine aynı şekilde gulül suçu işleyenlerin mallarının tümüne el koyunca ittifakla kabul edildiği halde gulül suçu işleyenler için böyle bir cezanın hafif bir benzeri bile öngörülmemiştir. Bundan daha şaşırtıcı olanı şudur. Zekatı yani resmi vergiyi vermemekle kamu haklarına tecavüz eden ve böylece devlete açıkça kafa tutanlar, aynı zamanda dinin inkârıyla eş anlamlı kabul edilen gulül suçuyla itham edilmek yerine irtidatla itham edilerek öldürülmüş veya yakılmışlardır. Oysa ki onların suçu Kur'an terminolojisi bakımından tam bir gulül suçuydu ve bu suçtan mahkum edilmeleri halinde hıyanetten de hüküm giymiş olacakları için ölümle cezalandırılmaları daha kolay ve daha hukukiydi. Bu yapılmamıştır. Çünkü bunun yapılması egemen zihniyetleri perişan edecek gelişmelere ard arda zemin hazırlardı. Anlaşılan o ki İslam fakihleri gulül ve irtidat meselelerinde tabir yerindeyse kendi işlerini bırakıp Allah'ın işiyle uğraşmışlardır. Şöyle de denebilir. İslam tarihinin çeşitli alanlarda ve zamanlarda egemenlik kurmuş dincilik zihniyetleri tüm düzenlemeleri kendilerini zor durumda bırakmayacak şekilde yapmışlardır. Bilmişlerdir ki gulül, Hazreti Peygamber'in tabiriyle altın ve gümüş paranın kulları olan dincilerin aralıksız vücut verdikleri bir büyük günah olmuştur ve olmaya devam edecektir. Anlaşılan o ki şöyle düşünülmüştür. Dinden çıkan çıkmış, düşman olmuştur. Ona istediğimizi yapabiliriz. Gulül suçu işleyenlerse dinin içindedirler. Üstelik büyük çoğunluğuyla dinin avukatlığı pozlarında kurum kurum kurulmaktadırlar. Onların durumunu çekilemez bir şeyle sokmamak için tedbir almak gerekir. Tedbir alınmış ve kamu hakkı talancılarının tarih boyunca himayesini sağlayacak siyasal ve fıkhi düzenlemeler alışılmış usule uygun olarak yapılmıştır. Gelelim irtidada. Kur'ansal bir terim olarak irtidat, İslam dininden çıkıp başka bir dine girmeye veya dinsiz kalmaya denmektedir. Ancak irtidat, genel anlamda bir dinler tarihi terimidir ve daha çok dincilik tarafından kullanılıp sömürülmüştür. Genel anlamıyla irtidat, mensup bulunduğu bir dinden çıkıp başka bir dine girmek demektir. Bu genel anlamıyla irtidat, pagan dinlerde de vardır. Tarihin en büyük felsefe dehası sayılan Sokrat, ki bize göre bir peygamberdir, Atina site devletinin 501 üyeli mahkemesi tarafından ölüme mahkum edilirken, Atina'nın dininden çıkıp Atina tanrılarından başka tanrı edinmekle de suçlanmıştı. Dinci cinayetler tarihinin en kanlı sayfalarına vücut veren Haçlı Engizisyonu'nun insanları diri diri yakılmaya sevk ederken kullandığı temel gerekçe de irtidat olmuştur. İrtidat edene mürtet denir. Hazreti Peygamber'in ölümünden hemen sonra Müslüman toplumun başına geçen Ebu Bekir döneminde özellikle zekat, yani vergi vermemek için çıkarılan kitlesel isyanlara tanık olmaktayız. İslam tarihçileri bu olayları inançtan sapma olarak gösterirlerse de bunlar, inanç eksenli olaylar olmaktan çok ekonomi vergi eksenli olaylardır. Ama o günkü devlet anlayışı bunun adının böyle konmasına müsait değildi ve biraz da mecburen mesele bir din iman meselesi olarak öne çıkarıldı. Oysa ki Ridde olaylarına karışanların çok azı İslam imamından dışarı çıkmak istemiştir. Onların kavgasız zekat denen vergiyi vermemek veya tahammül edilir hale getirmek içindi. Sonraki zamanların siyasal yönetsel güçleri de Hazreti Ebubekir döneminde izlenen siyaseti izleyerek yönetime her türlü karşı çıkışı imandan sapma olarak damgalayıp rahatlıkla mahkum etmek için tümünü inanç eksenli gösterme yoluna gittiler. Şunu göz ardı edemeyiz. Tarih boyunca irtidat diye damgalanan pek çok olay aslında siyasal yönetime başkaldırı veya siyasal iktidara yürüyen ekipleri rahatsız etme olayıdır ki temelinde ya ekonomik dengesizlik, ya emeğin sömürülmesi yahut da siyasal hesaplaşma yatar. Bunun yanında İslam imanından geri dönüş olayları da elbette olmuştur. Bunlar parmakla sayılacak kadar az kişisel olaylardır. İrtidat konusunda en büyük saptırma mürtede ölüm cezası uygulamanın dinleştirilmesidir. İlk irtidat olaylarında bu dinleştirilen cezalar içerisinde ne yazık ki diri diri yakma uygulamaları vardır. İlk halife Ebu Bekir ölüm 13-634, Ridde isyancılarından bazılarını yaktırarak öldürmüştür. İslam fıkhında önemli bir yer tutan ve bizim sürekli eleştirdiğimiz tazir, devlet başkanının devlet için sakıncalı gördüğü kişileri öldürtmesi, kavram ve kurumunun İlk ve en dikkat çekici uygulaması da işte budur. Bakınız Behnesi, Et-Tazir fil-İslam 103-104. Fıkıh tarihinin bir iman meselesi gibi tanıttığı irtidat olaylarının esası devlete hıyanet ve casusluktur. Kur'an'ın ehli kitabın Müslümanları dinlerinden döndürmek, irtidat ettirmek için gayret göstereceklerini, bunu yürekten istediklerini bildiren ayetleri, İrtidat konusunun bir devletler arası yıpratma faaliyeti olarak kullanılacağının işaretlerini taşımaktadır. Bakınız Kur'an 2'ye 109, 217, 3'e 100. Mürted olarak damgalanan kişiler bir zaman devleti korumak adına cezalandırılır, başka bir zaman devleti yıkmak adına. Öyle zamanlar olmuştur ki irtidat suçlaması alışılanın tam tersine devleti yıkmak isteyenlerin kullandıkları bir araca dönüşmüştür. Kur'an'ın irtidat edenler için maddi yaptırım düzenlememesi sebepsiz değildir. Belli ki bu konu sürekli bir biçimde siyasal amaçlara araç yapılacaktır. Nitekim tarihin bütün saltanatları irtidadı bir biçimde sürekli kullanmışlardır. Ve onlar istemedikleri kişileri bir biçimde mürted ilan etmekte fazla zorluk çekmemektedirler. İmam-ı Azam gibi bir din yücesini bile mürted ilan edebilmişlerdir ve şehit etmişlerdir. Gerisini varın siz düşünün. İslam fıkhında mürtedlere tartışmasız ölüm cezası verilmiştir. Öldürülürler, mallarına el konur. Dahası, mürtedler kanı helal ilan edilmiş suçlulardır. Bulan bulduğu yerde öldürür ve bu katiller cinayetten suçlanmazlar. Böyle bir anlayış Kur'an'a asla mal edilemez. Terörün en namerdine onay vermek olan bu anlayış, Paulus Kristolojisinin Hristiyan Engizisyon'da kurumlaşan uzantısıdır. İslam'a da oradan geçmiştir. Mürtedi öldürenin cezalandırılmaması, İslam'a bulaştırılan insan hakkı ihlallerinin en zalimlerinden biridir. Ve ne yazık ki bu Kur'an dışı zulüm, tüm mezheplerin oy birliğiyle onaylanmıştır. Kalaci, Fıkhus Sevri, 416. Bu oy birliğine göre, mürtedi öldüren bir insana ne kısas uygulanır ne de tazminat hükümleri. Olaya devletler hukuku ve devlete hıyanet açısından baktığımızda mürtedin idamı bir zorunluluk olarak görülebilir. Burada saptırma diye nitelenecek olan cezaların devlete hıyanet, casusluk gibi gerekçelere dayandırılmak yerine din emri olarak gösterilmesidir. Oysaki işin din yanı, Kur'an'ın açık beyanlarıyla Allah ile kul arası bir meseledir. İrtidadı bir düşüş, sefillik, hüsran olarak gören Kur'an, mürtedin cezasını Allah'ın cehennemle vereceğini bildirmekte, hiçbir maddi yaptırım getirmemektedir. Şöyle deniyor. İçinizden kim irtidad edip dininden dönerse kafir olarak ölür. Böylelerinin amelleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Ateş ehlidir onlar, sürekli kalacaklardır orada. 2'ye 217. Kur'an'ın irtidat olayına bu bakışı, onun 2. surenin 256. ayetinde gündeme getirdiği dinde baskı ve zorlama yoktur ilkesinin de zorunlu bir sonucudur. Baskı ve zorlama yoksa isteyen dine girer, isteyen de dinden çıkar. Kur'an, girişin sonuçlarını gösterdiği gibi çıkışın sonuçlarını da göstermiştir. Bu sonuçlar içinde dinini değiştirene maddi ceza yoktur. İrtidadı cezalandırmanın dinleştirilmesi bir tür İslam Engizisyonu doğurmuştur. İdeolojiye dönüştürülerek siyasallaştırılan İslam, din üzerinden siyaset yapanların siyasal rakiplerini, bu bazen bizzat devlet olabilmektedir, etkisiz kılmak veya ortadan kaldırmak için irtidat kavram ve kurumunu kullanmalarına zemin hazırlamıştır. Bu dincilik tezgahı şöyle yürütülmektedir. Önce ülke Darül Harp ilan edilmekte, bunun uzantısı olarak devlet kafir olarak damgalanmaktadır. Bu durumda ülkeyi ve devleti savunanlar otomatik bir biçimde kafir olmaktadır. Eskiden Müslüman olan bu insanların sonradan kafirleşmeleri onların irtidat etmiş olmaları demektir. Bu noktaya varıldığında iktidarın el değiştirmesi gündeme gelir. İktidarın dinci siyaset lehine el değiştirmesinde bizzat dincilik liderlerinin ifadesiyle iki ihtimal söz konusudur. Birinci, kansız el değiştirme. İkinci, kanlı el değiştirme. Kansız el değiştirme gerçekleşirse, dinci siyasete daha önce sorun çıkarmış olanlar, baştan verilmiş irtidat fetvalarına uygun olarak ortadan kaldırılır. Uluslararası konjonktür buna müsait değilse, bir hukuksal bahane bulunarak muarızlar hapishanelere, tecrit kamplarına doldurulur. Sorun çıkarmamış olanlarsa teslimiyetlerini ilan edip yeni sisteme boyun eğerek yaşamaya devam ederler. Bu anlatılanlardan geleceğe yönelik olarak çıkarmamız gereken bazı dersler vardır. Bu derslerin en önemlileri bize göre şu ikisidir. 1. Bir ülkede birileri iyi kötü veya iyi en iyi Müslüman ayrımı yapıp bunun göstergesi olarak da kendilerini ve zihniyetlerini öne çıkarma eğilimine girmişlerse din üzerinden iktidar süreci başlamış veya başlama noktasına gelmiş demektir. 2. Bir ülkede bir takım kadrolar her gün birilerini, özellikle dinde otorite konumuna gelmiş ilahiyatçıları, kafir, zındık, din tahripçisi, dinde reformcu ilan etmeye başlamışlarsa, din üzerinden siyaset odakları iktidarı ele geçirmek üzere kana başvurma kararı vermişler demektir. Çünkü işaret ettiğimiz tavır, siyasal hasımların mürted ilan edilmeleri sürecine geçildiğinin, bunun arkasından da kanlı kıyamın geleceğinin göstergesidir. Özetlersek, irtidat ve mürted kavramları Allah ile aldatma oyununda siyasal hasımları yıpratma araçlarının en zalimlerinden biridir. Kur'an sadece şu iki halde ölüm cezası vermektedir. taammüden cinayet, terör. Bir adı da Sünnet-i Ömer, Ömer'in sünneti olan Recm ile bir adı da Sünnet-i Ebu Bekir, Ebu Bekir'in sünneti olan mürtetlerin katli İslam dışıdır. Bakınız Mumcu adı geçen eser 45-46. Sünnet-i Ömer deyimini ilk kullanan ve yerleştiren Muaviye'dir. Muaviye bu deyimi ilk kez ölen zenginlerin mallarına yönetim adına el koymak için kullandı. Bakınız Mumcu, Siyaseten Katil 13. Bu Sünnet-i Ömerler zamanla Sünnet-i Muhammed gibi algılandı ve daha sonra da Sünnetullah'a dönüştürülüp din haline getirildi. Olaya buradan baktığınızda şu tespite katılmamak mümkün değildir. İslam hukuku diye andığımız bütün içerisinde Kur'an ve sünnetin yeri ancak %1'dir. Kremer'in bu muhteşem tespiti için bakınız Mumcu adı geçen eser 29. İslam hukukçusu Abdülkadir Udeh, nassız, ayetsiz, suç ve ceza olmaz ilkesi dinin temel ilkelerindendir ama kamu yararı bu ilkenin esnetilmesini bazen gerekli kılar, diyor. Udeh, Et-Teşri'ül Cinai el-İslami 1:126. Esnemeyi biz de kabul ederiz ama binlerce masumun katlinin dayandırıldığı gerekçelerin hukukun normal sayacağı esnemelerle elde edildiğini söylemek inandırıcı değildir. Genelde Orta Doğu, özellikle de Türkiye dinciliği çok iyi bilmektedir ki bu Kur'an dışı eski kural ve kabuller yıkılırsa bugünün dünyasında onların yerini alacak yeni kabuller üretmek mümkün olmaz. O halde onların yaşatılması lazımdır. Bunun için onlara vücut verenlerin dokunulmaz, kutsal, zamanüstü, aşılmaz ilan edilmesi gerekir. İstenmeyen insanları bir yolunu bulup mürted ilan etmenin dinci ekiplerce ne kadar kolay bir iş olduğunu gösteren onlarca örnek vardır. Meselenin rehametini kavramak bakımından ilginç bir örnek, ünlü Suudlu din adamı Bin Baz'dır. Günümüzün şampiyon İslam ülkelerinden biri olan Suud Krallığı'nın Şeyhülislam'ı olan Abdülaziz bin Baz'ın, dünya dönüyor diyenleri bile mürted ilan edebildiğini ve bunu rektörü olduğu Medine İslam Üniversitesi'nin yayını olarak çıkardığı bir kitapta dünyaya ilan ettiğini anımsayalım. İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı eserimizin icma maddesinde ayrıntılarını verdiğimiz bu olayın kahramanı olan Bin Baz, anılan eserinde şöyle diyor. Yüzyılımızın birçok yazarı ve öğretim üyesi arasında şu düşünce yayılmış bulunmaktadır. Güneş sabittir, dünya döner. Bu konuda bana birçok soru soruldu ve sonunda konuyla ilgili kısa ve özlü bir eser yazarak okuyucuları bu sapık düşünceden uzaklaştırmak ve gerçeğe yöneltmek gerektiğine kanaat getirdim. Artık bundan sonra hala dünya dönüyor diyenlerin sözleri Allah'ı, Kur'an'ı ve peygamberi yalanlamaya yönelik küfür ve sapıklıktan başka bir şey olmayacaktır. Allah'ı, Kur'an'ı ve peygamberi yalanlayanlar ise dinden çıkmış olurlar. Bunlara tövbe teklif edilir, tövbe ederlerse ne iyi, etmezler ve eski düşüncelerini sürdürürlerse kafir ve mürted olarak katledilirler. Geriye kalan malları mülkleri de kamu hazinesine devredilir. Bin Baz, El-Edilletün Nakliyetü Vel-Hissiye Alâ Cereyanis Şemsi ve Sükûnil Arzi ve imkan-ı suudi ilel kevakib 23. Görülüyor ki zihniyet olarak dinciliğe yakalanmış bulunanları hiçbir eğitim, hiçbir ünvan ve mevki akılcı ve aydınlık yapamamaktadır. Olmazsa olmaz koşul zihniyettir. Zihniyet devrimini başarmadan eğitimi zenginleştirmek, diplomalı zalim yetiştirmekten başka bir işe yaramıyor. Bunun en şaşmaz kanıtı bugünkü Türkiye'de eğitimde büyük maddi imkanlara sahip bulunan dinci cemaatlerin zulmün her türüne gırtlağına kadar batmış diplomalı militanlarıdır. Ötekini lanetlemek. Tarihin bütün dincileri için öteki, sadece onlar gibi düşünmeyenler değil, onlara teslim olmayan herkestir. Bu Yahudi entegrizmi için de böyledir, Engizisyon kurumu için de, Müslüman dincilikler için de. Böyle bir öteki anlayışı taşımadan hiç kimse hangi dine mensup olursa olsun dinci sıfatını alamaz. Dinciler işin bu gerçek yanını hiçbir zaman açığa vurmazlar. Hatta ötekilerle görünürde son derece nazik ve insancıl ilişkilerde bulunurlar. Birçok liberal demokrat yaftalı çevre de buna aldanarak dincilerin insan ilişkilerinde iyi olduğunu söyler veya dinciyle belli bir çıkar hesabı olduğu için böyle söylemek durumunda kalır. Siyaset ve ideolojiler tarihi de öteki ilan edilenlerin maruz bırakıldıkları zulümlerle doludur. Ancak dincilik öteki ilan ettiklerini kutsal adına lanetlediği için yıkımının ağırlığı çok daha büyük olmaktadır. Dincinin öteki ilan ettiği kişiler ve gruplar hangi türden olurlarsa olsunlar düşman bellenir. Dinciliğin öteki anlayışının alt başlıkları üzerinde dikkatle durmalıyız. İman açısından ötekiler. Bunlar din dilinde münkirler, dini veya tanrıyı veya her ikisini inkar edenler. Gnostikler, ateistler olarak anılan zümrelerdir. Türkiye dincileri burada kendilerine özgü şeytaneti işleterek bir de ateist tabiri kullanırlar. Ateist, Atatürk'le ilgili bir tabirdir. Ata, Atatürk'ün kısaltılmış adı olduğu için dinciler ateisti, Atatürk'e tapan, Atatürk'ü öne çıkaran, en azından Atatürkçü anlamında kullanır ve ateizmle yan yana getirerek kullandıkları için de Atatürkçü olmayı bir tür ateizm gibi lanse etmeye çalışırlar. Onlara has bir riyakarlık, hakka saygısızlık ve namertlik söylemidir. Din açısından ötekiler. Dincilik, bir biçimde öteki ilan ettiklerini saf dışı etmek için bir biçimde mutlaka ve muhakkak din dışı ilan eder. Dinciliğin saf dışı kılma yöntemi, din dışı kılma yöntemidir. Öteki olarak belirlenen her kim olursa olsun, hangi gerekçeyle öteki ilan edilmiş bulunursa bulunsun, dincilik onu bir yolunu bulup din dışı ilan eder. Dincilik, öncelikle başka dinlerden olanları öteki ilan eder. Dindar için Allah, alemlerin Rabbidir. Bu yüzden hangi dinden olursa olsun, insanlar ancak eksik, günahkar ilan edilebilir. Öteki, yani düşman ilan edilemez. Kur'an vicdanının müstesna temsilcisi ve peygamber terbiyesinin eşsiz meyvesi Hazreti Ali, valilerine gönderdiği bir genelgede bu ölümsüz gerçeğe dikkat çekerken zamanları aşan şu sözü söylemiştir. İnsanlar sizin herhalde kardeşlerinizdir. Ya hilkatte, yaratılışta kardeşinizdir, yahut da dinde kardeşinizdir. Hazreti Ali'nin bu sözü, onun yolunun ölümsüz lirizm ustası olan Yunus Emre Ölüm 1320 tarafından gök kubbeye şu dizelerle yazılmıştır. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. İslam tarihinin bütün zamanlarının dincileri, Ali ve Yunus ruhunun bu seslenişlerinden tamamen nasipsizdir. Çünkü onlar Ali'ye de, Yunus'a da karşıdır. Nasıl karşı olmasınlar? Gayesine yuvarlandıkları dinciliğin mimarı ve prototipi olan Emevilik, Ali evladının katili ve Ali evladına cami kürsülerinden 70 yıl lanet okutan Muaviye'nin kurduğu krallığın adıdır. Dincinin Allah diye öne çıkardığı kudret, alemlerin değil, sadece dincilerin Rabbidir, onları korur, iltimas eder. Müslüman yaftalı dincilerin bu zihniyeti, Allah'ı Yehovalaştırıp kavminin şefi konumuna getiren Yahudiliğin bir versiyonudur. Bir Yahudileşme göstergesidir. Ama onlar bir yandan Yahudilere söverken, öte yandan dibine kadar Yahudilik olan bu anlayışı dinci söylemlerinin içine oturtmaktan da asla vazgeçmezler. Şunu en küçük bir tereddüt taşımadan bilmeliyiz. Dinci için kendisi gibi olmayan herkes ötekidir. Dinci, yaratandan ötürü sevmek kavramının yerine, yaratandan ötürü düşman olmak ilkesine oturtmuştur. Oturtmasaydı dinci değil, dindar olurdu. Yaratandan ötürü düşman olunacak tek olgu, zulüm olgusudur. Kur'an'ın tek düşmanı zulüm olduğu için, Kur'an mümininin şaşmaz ve değişmez düşmanı da zulümdür. Ne yazık ki dinciliğin düşman belirlemesinde Kur'an'ın bu yaklaşımından eser bulamazsınız. Tam tersine şirkten cinayete, kamu malı yemekten insanları aldatmaya kadar Kur'an'ın zulüm listesinin başına oturttuğu sapmaların tümüne bulaşanların önde gidenleri dinciler olmaktadır. Dahası, dinciler tarihin günümüzdeki en büyük zulüm imparatorlukları olan emperyalist süper güçlere hizmet vermekte, onlarla işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Böyle bir zulmün vücut verdiği kötülüğü hangi din övgüsü, hangi ibadet, hangi cami sayısı telafi edebilir? Bilen varsa söylesin. Onun içindir ki, dinciliğin bir biçimde egemen olduğu topraklarda tarihin hiçbir devrinde ve bugün mutluluk adına hiçbir şey yeşertmek mümkün olmamıştır, olamamaktadır, olmayacaktır. Dincinin yüreği kara yürek, vicdansız yürek. O yürek, insanlığın en şerir kötülüklerinin kaynağı olarak çarpmaya devam etmektedir. Muhammed İkbal'in ölümsüz ifadesiyle dinci sadece cenneti değil, cehennemi bile berbat edecek bir kötülük unsurudur. Mezhep açısından ötekiler. Dinciliğin hayat tarzı ve din haline getirdiği mezhep kavgalarında ölenlerin sayısı, insanlık tarihinin en kabarık maktuller listesini oluşturmaktadır. Bu, tarihin bütün dinler açısından en şaşmaz ve itiraz edilmez gerçeklerinden biridir. Dincilerin öncülük ettiği mezhep kavgalarında ölenler, o dinlerin münkir düşmanlarının öldürdükleri insanların daima birkaç katı olmuştur. Tarihin Müslümanlara karşı başlatıldığını tereddütsüz bildirdiği Haçlı seferlerinde Hristiyan askerlerin sapık zındık gerekçesiyle öldürdükleri Hristiyan dindaşlarının sayısı şehit edilen Müslümanların sayısına yakındır. Haçlıların katlettiği Musevilerin sayısı ise Müslüman maktüllerin sayısının birkaç katıdır. Anlaşılan o ki dinci sadizm bir kere kan görmesin, onun sadizmini doyuracak miktarda kanı mutlaka akıtacaktır. Başka dinlerdeki etkilerden akıtamazsa kendi dinlerinin ötekilerinden akıtacaktır. Durum bugün de 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Türkiye dinciliği 20. yüzyılda diri diri insan yakan sadizmin örneğini Sivas Madımak Oteli'nde ortaya koyarken kendi dininin mensuplarından ama kendi mezhebinden olmayan kurbanlar seçmişti. Mezhep savaşlarında en az can veren din İslam'dır. Orada bile mezhep kavgalarının sebep olduğu savaşlarda ölenler, din düşmanlarıyla yapılan savaşlarda ölenlerden fazladır. Tarikat açısından ötekiler. Tarikat kavgaları da dinciliğin sebep olduğu fesat silsilesine eklenmelidir. Kendi şeyhinin elini öpmeyenlerin cennet yüzü görmeyeceklerini söylemeyen bir tarikat mensubuna rastlamak hemen hemen mümkün olmamıştır. Irk açısından ötekiler. Dini ırkla eşitleyen ilk kitle Yahudilerdir. Allah bu kötülüklerin cezasını onlara dinleştirdikleri ırkçılık illetiyle çektirdi. Yahudiler aynı zamanda ırkları yüzünden en ağır zulümlere maruz bırakılan kitle oldu. Bir ırka mensup olduğu için sadece bu yüzden tarihin tanıdığı en ağır zulüm ve işkencelere uğrayan tek millet Yahudilerdir. Ve bu Yahudilere yönelik bu zulümlerin hemen tamamının failleri Hristiyanlardır. Daha doğrusu kilise dinciliği. Düşünülsün ki Müslümanlara karşı açılmış bir kutsal savaş sayılan Haçlı seferlerinde en az Müslümanlar kadar belki de daha fazla Yahudi katledilmiştir. Haçlılar geçtikleri, uğradıkları her yerde karşılarına çıkan Yahudileri sorgusuz sualsiz katlettiler. Tek sebep Yahudi ırkına mensup olmaktı. Yahudi ırkına karşı bu zulmün esas kotarıcısı kilisedir, ruhban sınıfıdır. Ruhban sınıfının hazırladığı bu düşmanlık zemini üzerine oturarak Hitler, tarihin en zalim Yahudi soykırımını gerçekleştirdi. Kur'an, Yahudilerin yaptıkları zulümlerle öne çıkanlarını lanetlemiştir. Ama Yahudi ırkını lanetlememiştir. Çünkü Kur'an, lanetli ırk kavramına şiddetle karşıdır. Her insan veya insan kitlesi sebep olduğu zulümler yüzünden lanetlenir. O zulümleri savunup atalarının yolundan giden takipçiler de lanetlenir. Ama sırf bir ırka mensup olduğu için hiçbir insan lanetlenemez. Böyle bir şey Allah'ın adaletine, Kur'an'ın evrensel ilkelerine temelden aykırıdır. Dil açısından ötekiler. Dil açısından öteki yaratmak da dinciliğin zulümlerinden biridir. Bu zulüm din sınıfının istismarlarına zemin hazırlamak üzere yarattığı kutsal dil sapıklığının dinleştirilmesiyle vücut bulmuştur ve bugün de aynı sapıklık işletilerek yaşatılmaktadır. Kutsal dil diye bir kavramın varlığını kabulün bizzat kendisi bir zulümdür. Vahyin kutsallar listesinde kutsal dil diye bir yer yoktur. Olamaz. Çünkü yüce yaratıcı bütün dillerde vahiy göndermiştir. Kutsal olan diller değil, gönderilen mesajdır. Dil açısından öteki sapıklığının mimarları da Hristiyan ruhban sınıfıdır. İncil'in Latince dışında bir dile tercüme edilmesini din dışı ilan ederek mukaddes kitap üzerinde kurdukları hegemonyayı sürdürmek isteyen engizisyoncu kilise kodamanları, ne yazık ki bu şeytani zulüm ve desiselerini İslam dünyasına ihraç etmeyi de başarmışlardır. Bunun içindir ki biz şunu ilan etmeyi bir iman borcu sayarız. İslam ülkelerinde Arapçayı kutsal ve dokunulmaz dil ilan eden anlayışlar ehli kitaptan bulaşmış bir sapıklıktır. İslam'ı ırk dinine döndüren Arap-Emevi saltanat dincilerinin tarihe bıraktıkları en kahırlı zulümlerden biri de Arapçayı kutsal dil ilan ederek Arapça dışında bir dille ibadet yapılamayacağını kurala bağlamaları oldu. Bu zalim ve din dışı yani dinci kuralı fetvaları ve mücadelesiyle sarsan İmam-ı Azam, işte bu yüzden Arap, Emevi ve Abbasi imparatorluklarının düşman hedefi olarak seçildi ve çeyrek asırlık zindan ve işkence hayatından sonra da zehirlenerek katledildi. Dinciliğin bu zalim ve şeytani dayatmasının daha çok sünnete bağlılık adı altında Arap örflerini dinleştirme şeklinde oynandığını, bizim eserlerimizi takip edenler tüm ayrıntıları ve belgeleriyle tanımış olmalılar. Siyaset açısından ötekiler. Siyasal İslam denen yıkıcı hastalığın tabir Fransız Müslüman düşünür Garodin'indir. Ortaya çıkışından itibaren dinciliğin yarattığı ötekiler listesine bir de siyaset açısından öteki eklenmiş bulunuyor. Dincilik, ülkesinde veya bölgesinde çıkarlarına uygun olarak belirlediği siyaseti izlemeyen, buna ters düşen, herkesi öteki ilan etmektedir. Tabii ki burada da din kullanılmaktadır. Bizim siyasetimiz dine hizmet siyaseti, peygamberin sünnetine uygun siyaset gibi yaftaları kullanarak kendi siyasal hesaplarına ters düşen, problem çıkaran herkesi dine karşı ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen dincilik baronları bu zulmü işlerken rakiplerinin aynı mezhepten, aynı tarikattan, aynı ırk ve bölgeden olmasına bile bakmamaktadırlar. Mesele şudur. Dincilikle belirlenmiş reel hesaplara dokunan herkes öteki ilan edilmektedir. 13. ayrımın sonu, sayfa 216.